Farklı kaydetsen NFL Podcast'ı kavurtuyor, hoş geldiniz. Ben Devlet Karaz, bugün Arda Namlı ve Arma Kaynar'la birlikteyiz. Beyler hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Bugün Free Agency dönemini konuşacağız. Hangi imzalar oldu, hangi takaslar oldu. Arma'yı üzen bazı imzalar oldu, onu tekrar konuşacağız. Nasılsınız, özlediniz mi NFL'i? Arda senle başlayalım. Sen yine çünkü garip bir lokasyonda bu podcast'ın emekçisi olarak... Kaydediyorsun. Yes.
Kocaeli'nde bir tesisteyim. Çalıştığım özel bir şirketin
tesisinde. Vay be. Kıvırtuğunun geldiği noktaya bak. Nokta.
Ama tesisin tuvaletindeyim şu an. Wi-Fi buradan
çekiyor. Ciddi misin?
Vallahi Wi-Fi buradan çekiyor.
Koskoca CEO Arda Namlı.
Yani oturuyoruz, tesislerdeyiz işte, burada kalan arkadaşlarla beraber keyifli sayılabilecek günler geçiriyoruz yani, film falan izliyoruz.
Çok iyi. NFL'e,
zaten NFL'e hepimizin yani. Hayatı benzer aslında koronanın etkisiyle de. Yani bu podcast'i dinleyen kitlerin zaten bilinçli olmama ihtimali yok da, işte zorunlu olmadıkça, işe gitmek zorunda olmayan insanlar evde kal diyoruz. Zaten herkes de bilincindedir de, biz de söylemiş olalım. Arma sen nasılsın? Atlattın mı birazcık?
Ne yani? Çok biraz uzak kalmaya çalışıyorum NFL ile alakalı içeriklerden. Bugün 28-3 olduğu için tarih açtım, Falcons futbolunu izledim. biraz ağlamış olabilirim izlerken azıcık. Onun dışında arada işte Patriots'ın depth chart'ını açıp ana avrat küfür ediyorum hücum tarafına.
Dur onu bugün de yaparız ya şimdi. Spoilerını verme.
Bu çok kötü ya. Zaten konuşuruz da. Yani Gunner Oshevskiler falan uçuşuyor havada. Rezalet. Öyle. Onun dışında işte yeni takımın Buccaneers'ı tanımaya çalışıyorum. Biraz daha.
Güzel imzalarınız var zaten.
Aynen. Bazı güzel. Abi tam zamanında Buccaneers'ı olmuşum. Gerçekten Buccaneers için güzel bir sezon olacak gibi. Onun dışında çok bir yani... İşte home office çalışıyoruz. Evdeyim sürekli. İşte kardeşimi falan dövmemek için biraz sürekli aynı evin içinde olduğumuz için yormaya başladı. Sürekli aynı kişiler birbirimizi bıçaklamamak için uzak kalmaya çalışıyoruz evin için. Sosyal izolasyon aynı zamanda tabii. Öyle gidiyor yani, çok bir değişiklik yok.
Ben de bu arada eski maçlara sardım bayağı. Hatta dün Giants Eagles'ın o efsane maçını izledim. Zaten biliyordum da yani, bu arada spoiler vermeyeyim, şimdi izlemeyen falan olur. Merak eden varsa Giants Eagles yazınca zaten direkt o maç çıkar.
Kobe Bryant'ın en sevdiği NFL maçı listesinde ikinci veya üçüncü sırada olmuş. Böyle hoş bir bilgi de verelim. O şey hikayesini biliyorsunuz değil mi? Uçağı kaldırmış, o maçı izleyeceğim diye. Uçağı mı, otobüsü?
Bilmiyorum.
Maçın sonunu. Bayağı takımı kitlemiş. Aa, geri dönüyoruz diye spoiler verdim.
Spoiler.
ama zaten maçı izledikçe şey dersin zaten, hani bu maç nasıl efsanevi olabilir? Geri dönüşte olabilir. Yani ya. Giants'ın 66-8 kazanacağı hali yok yani bence. Hiçbir tarih. Ben de böyle... ya çok pislik bir adamsın daha ilk dakikadan. eski maçlara sardım ben de. Belki bir ara Twitter'da da paylaşırım böyle bir seri olsun diye.
Olmadı şey yapalım ya, bir ara üçümüz kafa kafaya verelim de böyle izlenebilecek.
Rewatchables.
Aynen. Cover 2'dan paylaşabiliriz olmazsa.
Aynen.
O zaman bugünkü toplanış amacımıza geçelim bir muhabbetten sonra. İmzalarla başlayacağız. Takaslarla da devam. Gerçi böyle ayırmadım da ilk öne çıkanlar hep imza alacak. QB'ler olacak hatta. Cowboys, Dak Prescott'ın franchise tagini kullanıp bir sene daha takımda tuttu. Arma ne diyorsun? Bu imzanın arkasında bir şey aramalı mıyız? Bir mesaj aramalı mıyız?
Abi ya şeyi söyleyelim. Bana Twitter'da falan da soru geldi çünkü bununla alakalı, franchise tag nedir diye. İyi söylemek lazım. Hani franchise tag'in mantığını, kontratı biten oyunculara takımlar franchise tag yaptığı zaman o pozisyonda lig genelinde en yüksek maaşı alan 5 oyuncunun ortalama bir maaşa kadar çıkabiliyorlar. Bu tek yıllık özel bir kontrat. Ve hani franchise tag'li olan oyuncu kendi takımıyla o sözleşmeye dair işte karar verene kadar, imzalamama üzerine bir karar verene kadar diğer takımlarla görüşemiyor. Yani NFL'deki, NBA'deki sınırlı serbestin farklı bir versiyonu gibi diyebiliriz. Farklı maddeleri var kontrata dair ama o tarz madde bu franchise'de. Ve hani şey, bu zaten Prescott işte kontrat istediği yüksek mevlada, işte 35 milyon civarlarında bir kontrat istediği konuşuluyor. Hani geçen sezon koşun ve Prescott'ın durumuyla alakalı en çok tartışılan şey Prescott'ın bu seviyede bir ücreti hak edip hak etmediğiydi. Yani şeyi söylemek lazım. Bu biraz daha kendini kanıtla sözleşti gibi geliyor bana. Prescott şey bir oyuncu. Ortalama bir quarterback ama elit seviyede bir quarterback mi değil mi? Çok şey soru işaretleri var haklı olarak. Çünkü yani Cowboys'un zaten önceki sezonlarına bakınca böyle çok sağlıklı bir yapı olmadığı belli. İşte yeni bir değişime gidiyorlar. Koç değişikliği, Mike McCarthy falan ya zaten. Namlı çok sever. Bana biraz abicim sen bu kontratı istiyorsun. Eyvallah, al bir sene. Param burada. Kendini kanıtla bu kontratla. Bakalım bu kontratın topçusu musun kontratı gibi. Şey açısından yani piyasaya da bakınca Cowboys'un gidebileceği çok bir quarterback de yoktu zaten. Hı-hı. İşte bir ara Brady falan konuşuldu hani olur mu olmaz mı diye de öyle çok hiçbir zaman muhabbetler çok ciddiye binmedi. Ki hı-hı, eldeki kadro işte Amari Cooper'ın falan imzasını da konuşuruz.
Hı-hı.
Tutmak için bayağı da uğraştılar. Bir değişime de gidiyorlar. Bu sene büyük olasılıkla daha iyi bir hücum takımı olacaklar. McCarthy'nin vesaire gelişiyle. Ben o yüzden hani şey Cowboys açısından mantıklı bir hamle olduğunu düşünüyorum bunun. Uzun, daha uzun bir kontratla hem kendilerini bağlamamış oldular Dak Prescott'a. Gerçekten hani işler nasıl ilerleyecek bu sezon yeni yönetim altında onu görecekler. Hem de işte çok uzun vadede cap'i falan da yormayacak bir imza oldu onlar için. Ben bence mantıklı bir hamle.
Arda sana geçelim. Senden de bir Prescott değerlendirmesi alalım. Onun yanında da Amari Cooper'ın 5 yıl 100 milyonluk bir imzasının olduğunu söyleyelim. 60 milyonlu garanti olması lazım. Hatta sen başlamışken Clinton Dix'i falan da değerlendir çünkü. Senin ayrı bir sevgin vardır diye düşünüyoruz Clinton Dix'i. Neler düşünüyorsun Dallas'ın bu imzalarıyla ilgili?
Dek konusunda yani Dek'in mutlu olduğunu sanmıyorum şu anda. Franchise tek tamam, takım açısından çok güzel bir avantaj QB'ler üzerine kullanmak için. Ama Dek'in çok daha uzun yıllar içeren kontrat imzalamak istediği bilinen bir şeydi. Ve performans da geçtiğimiz sezon gayet iyiydi aslında baktığında. Hani franchise'ın QB'si olabileceğini gösterdiği bir performans bence. Her ne kadar playoff yaptıramasa da takıma. Yani kendisi değil baş tuşlu bana kalırsa. Zaten baş tuşlu gönderildi sonrasında. Eğer şey yapmayacaksa, hani mutsuzluğundan dolayı bir performans düşüklüğü yaşamayacaksa sonrasında zaten kontratı alır. O ayrı bir konu ama bakacağız yani. Bir görmemiz lazım. Hani Dak Prescott biraz daha mutlu edilmek için. Hani zaten sanırım şeyler devam ediyor. Kontrat uzatmak için görüşmeleri devam ediyor. O konuyu biraz daha yakından takip etmek lazım. Amari Cooper konusunda 5 yıl 100 milyon ortalama 20 yapıyor. Julio'nun aldığı para 22 milyondu. Yani biraz marketi belirleyen Julio'nun son aldığı kontrat oldu. Ama Amari Cooper'a böyle bir yaklaşımda oldukları, yani bu kadar fazla parayı verecekleri aslında takasta birinci tur draft pickini vermelerinden zaten çok belliydi ve zaten çok da fazla performansı yükseldi Cowboys'a Raiders'a oranla. Benim şaşırdığım ve beklemediğim bir performansdı açıkçası. Dak Prescott'la iyi bir aralarında uyum var ve şu anda markette bulunan receiver'ın en iyisiydi belki de. İşte Hopkins'i falan saymıyorum çünkü takta gittiği için Hopkins. Çok daha genç yani ve performans da veriyor. Hani Raiders'daki gibi bir işte iniş çıkış çok fazla olmuyor genel olarak. Her hafta bir starda bağlamış durumda. Bir sakatlığı da olmadı şu ana kadar çok öyle aklıma gelen. Bu nedenle gayet mantıklı bir imza olarak geldi bana. Clinton Dix konusuna geçecek olursak. Yani takımdan takıma savrulmaya başladı. İşte bizden sonra bir Redskins macerası oldu. Oradan sonra Chicago'ya gitti. Chicago'da tutmak istemediği için yine serbest kaldı. Şimdi Cowboys'ta deneyecek şansı. Yani iyi bir oyuncu olmadığı zaten az çok belli oluyordu. Ben son senesinde muhtemelen şey yapmışımdır. Bolca kez söylemişimdir. Çok fazla efor sarf etmeyen, biraz ball hawk, başka pek bir numarası olmayan bir oyuncu. Yani o büyük bir upgrade olarak görmüyorum ben secondary'de Cowboys açısından.
Hı hı.
İyi bir oyuncu değil çünkü yani.
Yani birkaç imzaları da var tabii, işte Jared McCoy falan aldılar Panthers'tan da hepsine girmek çok zor olur takımlarla ilgili. Öyle birkaç isimden bahsedip önemli oyunculardan sonra birkaç değerlendirme daha yapabiliriz takımlarla ilgili. Geçiyorum. Ben bu imzaya çok anlam veremedim. Buccaneers Tom Brady ile anlaştı.
bence de çok saçma. çok gereksiz bir hamle oldu.
Arma, buna senden başlayacağız tabii ki. Nasıl buldun falan diyormuş. neler düşünüyorsun? Tom Brady'den sonra Jason Pierre-Paul topçudur kendisi. Ve Suh'la, Suh birazcık artık yaşı geliyor kralın. Hatta yaşı geliyor, birazcık iyimser oldu sanki. Çok hakkaniyetli oldu ama bence o da önemli bir imza. Sanki iyice topluyorlar ya. Yani zaten JPP ile de tekrar imzalamak önemliydi bence. Neler düşünüyorsun?
Abi şey söylemek lazım. Bakın Harris'in hücum tarafında yani gayet işte Godwin ve Evans gibi çok iyi iki wide receiver'a sahipler. Tylentleri fena değil. Ortalama üstü sayılabilecek bir offensive line'a sahipler. Şey olarak bakınca, yani malzeme olarak bakınca kötü bir nüve yok ellerinde işin hücum tarafında. Ki hala işte salary cap'lerinde bir boşlukta var. İşte oraya hani markette çok böyle hücum tarafına eklenebilecek iyi oyuncular, üst seviye oyuncular kalmadı ama işte Brady'nin özellikle geçen sene yanındaki oyunculara bakıp bu senekiyle kıyaslayınca orada çok çok büyük bir yükseliş var. Onu söylemek lazım. İşte Brady için şeyin, Buccaneers'in rakibinin Chargers olduğu konuşuluyordu ama şeyden itibaren işte biz Patriots'tan ayrılacağını açıkladı Brady. Biz o gün podcast'i yaptık. Ondan 2-3 saat sonradan itibaren zaten şey, yani Chargers'ın öyle çok ciddi bir aday olmadığı, hani masadaki en ciddi adayın Buccaneers olduğu haberleri düşmeye başladı. Zaten yanlış hatırlamıyorsam gecesine bir 7-8 saat sonra, hani resmi olarak değil ama işte Buccaneers'i imzalamaya çok yakın tarzı haberler düşmeye başladı.
Hatta sonra imzaladığı da aynı gece çıktı. Yani resmi yani, olmasa da şeylerden. Biz de Cover 2'da dedik bugün belli olmayacak diye. Her zamanki gibi yönlendirdik kitlelerimizi.
Şey olarak bakınca hani 2 yıl 60 milyon. Brady'nin zaten işte bu 45 yaşıma kadar oynamak istiyorum muhabbeti vardı. Ağustos'ta 43 oluyor Brady. Ve hani şeyi istediği belliydi. Bu Patriots'la alakalı, Patriots'tan ayrılmasındaki en büyük sebeplerden biri de o işte 2 yıllık şey kontratın verilmemesi. Hani 2-3 yıllık. Zaten Patriots'ın çok yanaşmadığı da konuşuluyordu uzun vadeli. Ki sonrasında düşen haberlerde doğru düzgün bir teklifte bile bulunmadığı Patriots'ın. Yani resmi bir teklifte, en azından resmi bir kontrat teklif etmediği ortaya çıktı. Yani Brady açısından şey iyi. Yani etrafında çalışabileceği vesaire bir malzeme var. Bruce Arians öyle çok elit seviye bir koç olmasa da kariyeri boyunca çok iyi quarterback'lerle çalışmış. Gene hani şey bir koç değil, en azından öyle çöp denebilecek bir koç değil. Gayet ortalama üstü diyebileceğimiz bir koç. Yani Buccaneers'ın işte biraz daha all-in moduna girmeye çalıştığı bir şampiyonluk için uğraşa konuşuluyor ki işte yapılan Jason Pierre-Paul olsun, Su olsun, hani yaşları vesaire sıkıntılı olabilir ama yine de işte Shaquille Barrett falan franchise tag'lediler. İddialı girmeye çalışıyorlar. O açıdan bakınca hani Buccaneers için tabii ki çok iyi bir hamle. Onu çok zaten piyasada fazla, markette fazla quarterback yoktu olabilecekleri. Bakalım yani şey olarak şampiyonluk adayı olarak Brady'nin wide receiver'larla, hücumdaki diğer oyuncularla yeni sistem vesaire nasıl alışacağını görmek lazım. Çünkü çok kolay bir iş değil ne olursa olsun yeni bir playbook'a vesaire adapte olmak. Ki bu yeni CBA ile işte hani korona muhabbeti var zaten. Antrenmanlar ne zaman başlayacak, sezon ne zaman başlayacak vesaire. Hepsi şu anda havada olan muhabbetler. Onu geçtim. Yaz döneminde yapılan antrenmanların sayısı işte şey muhabbeti var, 2021'den itibaren maç sayısı yükselecek. Onun orada oyuncuların sağlığını korumak için işte antrenman sayılarını azalttılar. Ve hani antrenman sayısı azaldıkça doğal olarak bu yeni sisteme alışabileceği ortam, yani o açıdan bir challenge var orada da. Onu nasıl hani o alışkanlıkları vesaire takım olarak nasıl geliştirecekler, bunu görmek lazım. Ama yani tabii ki iyi bir hamle
diyebiliriz.
Yani.
Zaten NFL'de her şey havada şu an yani. Sezon başlangıcı zaten daha çok var.
Koronanın akıbeti
belli değil. Draft ama ertelenmemiş diye okudum ben en
abi,
son.
Abi sezonun başlangıcı Kasım'a kalabilir diyorlar. Ekim'e kalabilir diyorlardı ama hani bunlar çok şey tarzı haberler. Şu an söylenti dolanıyor haberler. Ben şeyi söyleyeceğim sadece, bu PFF'in oyuncu grade'leri var ya.
Hı hı.
İki tane 85 üstü grade alan wide receiver'la oynadığı tek sezon var Tom Brady'nin. 2007. Wes Welker ve Randy Moss. Yani Brady'nin şu anda 29 yaşındaki Tom Brady oldu. Ve büyük olasılıkla önümüzdeki sezon 50 taçtan pası atmayacağını söylemek inanılmaz bir kahinlik olmaz. Ama çok uzun süredir bu seviyede wide receiver'larla beraber oynamıyordu. O açıdan hani çok iddialı bir takım olmasalar bile, kontan hani böyle ciddi bir şampiyonluk adayı olmasalar bile, ben istatistik açısından Tom Brady'nin çok iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum.
Arda sen ne diyorsun? Bu imzalara Suhu, JPP'yi tuttular, Arma ekledi, Shaquille Barrett'ı tuttular tekrar ve Tom Brady de eklemesi. Arma'nın da en son söylediği gibi, ben sana öyle paslayacaktım zaten. Bu sefer hakikaten opsiyonu çok daha fazla. Petis'e göre, en azından son senesine göre. Neler düşünüyorsun sen?
Yani Tampa Bay için kesinlikle çok büyük bir imza. Yıllardır çok adını NFL bilmeyen insanlardan duyamadığımız bir takım artık bilinir, duyulur bir hale gelecek. Onlar açısından, yani markalar açısından büyük bir ekleme oldu onlar açısından. Ama Brady'nin şimdi Mike Evans, Chris Godwin ikilisiyle oynamasının yanı biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir. Çünkü ne zaman baskı yese Brady'nin her QB olduğu gibi, her QB'de olduğu gibi biraz düştüğünü biliyoruz. Şimdi 2007 sezonunda ki Patriots'ın offensive line'ıyla şu anki Tampa Bay'in offensive line arasında dağlar kadar fark var. Zayıf yanlarından birisiydi geçtiğimiz sezon Tampa Bay'in offensive line'ı, hem koşu oyununda hem pas oyununda. Winston galiba 47 kere falan seklenmiş olması lazım. Öyle bir durum var. Koşu oyunundan çok fazla yardım alamayabilir. Pas korumasında offensive line'dan çok fazla yardım alamayabilir. Bundan dolayı da aslında beklediğimiz efektifliğe çıkamayabilir Tom Brady. Yani zaten performans olarak az çok düştüğünü işte geçtiğimiz sezon gördük. Bu hem kendisinden de kaynaklıydı, hem takımın performansından da kaynaklıydı. Pek tabii ki. Hani bu nedenle sadece Mike Evans ve Chris Godwin veya işte O.J. Howard ile hemen bir anda çok yükseğe çıkamayacaktır. Yani biraz da iyi bir offensive line'a ihtiyacı var. Ama bunu adres etmek için, yani şey yapmak için, geliştirmek için pek bir eklemesi olmadı. Hatta galiba hiç olmadı.
Abi Joe'yu aldılar offensive line. Ama yani.
En kötü Chargers'da niye haldeler zaten ya? Yani diğer opsiyona baktığında Chargers, ya tabii ki sakatlıklarla çok mücadele ettiler de ama hani bu böyle bir anda olan bir şey değil Chargers için de. Senelerde bu sıkıntıları çekiyorlar. Hele geçen sene yani.
Ya ben istatistik olarak bu arada derken orada demeye çalıştığımı daha bir açıklayayım. James Winston geçen sezon fantasy'de en fazla puan yapan 5 quarterback'ten biriydi. Bu hani geçen sene James Winston'ın çok çok iyi bir sezon geçirdiği anlamına gelmiyor. Ama hani şey açısından en azından bu işte touchdown rakamları, yard rakamları falan yükselir bence derken kastettiğim oydu.
Yok, ben şey olarak yükselsin yani, ama hani efektifliğinden bahsediyorum ben biraz bu
ya o,
yükselişin.
O soru işareti işte, orada nasıl uyum gösterecekler, nasıl adapte olacaklar vesaire, onların hepsini görmek lazım.
Çünkü James Winston topçudur bu arada.
Orası doğru.
Future pet.
Savunma tarafında da yani geri aldılar şu anda, yani geçtiğimiz sezon ellerindekilerini yeniden imzaladılar. Ve bu imzaladıkları adamlar aslında zaten Tampa Bay geçtiğimiz sezon en iyi koşu savunmalarından birisiydi. Ona hiçbir şeyim yok, şüphemiz yok, ama Mesela pas savunması konusunda da hiçbir eklemeleri olmadı baktığımızda. İşte Suh'u ekli, yani Suh'la imzaladılar, işte JPP ile imzaladılar, Barrett'ı franchise eklediler. Zaten bu adamlar işte Suh özellikle koşu savunmasında inanılmaz bir performans gösteren. Shaq Barrett zaten geçtiğimiz sezon kariyer sezonunda oynadı ki o seviyeye çıkması biraz zor gözüküyor. Pas savunmasında secondary'de hiçbir ekleme doğru düzgün görmedik. Yani bu nedenle Brady'den yıllardır oynamadığı bir oyun bekleyecek muhtemelen. Bruce Arians'ın zaten kendi oyun felsefesi de çok farklı Brady'nin işte Patriots'ta oynadığında. Adaptasyon süreci olacaktır. Yani tarihin en iyilerinden birisi olduğu için hani şeyde değil, zorlanacaktır falan demiyorum bu adaptasyon konusunda ama.
Tarihin en iyilerinden biri. İddialı oldu.
Yıllardır bu seviyede oynamıyor dedi adam, iki sene önce MVP aldı. Ya hayır. Sadece bir bilgi olarak bırakıyorum yani.
Hayır, o oyunu oynamıyor. Yani genelde daha kısa paslarla, daha yavaş yavaş, hani pek fazla explosive play yapmayan pas oyununda özellikle. Yani Winston kadar yapmayan bundan. Veya Bruce Arians'ın istediği kadar yapmayan diyebilirim. Bir oyun oynamıyor. Yani şey yapmıyor. Oynamıyor. Adaptasyon süreci biraz sürecektir. Ha, ama dediğim gibi adapte olsa da diğer çok fazla etken var. Hani Tampa Bay tabii ki yapabileceğinin en iyisini yaptı Brady'yi ekleyerek. Ama eklenecek çok daha fazla yerleri var daha.
Sezonun ilk maçı mı sizde, ikinci maçı mı lan?
Onlar daha belli değil.
Ben şeyde gördüm. Bu biraz son zamanlarda Buccaneers'in Twitter hesabında zaman geçirmeye başladım da. nedense bilmiyorum. cover fotoğraflarında bu sene oynayacakları maçları yazmış. İşte öyle bir grafik hazırlamışlar. Home away'de ilk sırada vardı. Packers vardı. İç saha veya deplasmanda ondan. İlk hafta mı, ikinci hafta mı diye ondan sordum.
Belli değil diye biliyorum NFL schedule'lar, o yüzden dedim.
Yaparlar. İlk hafta Buccaneers içeride, Packers açar. Kaçırmaz bu şovu Pazartesi günü oynatırlar bir de. Tek maç.
Vay, güzel oldu
yani. Tom Brady, Rodgers diye. Tabii. Adapte olmadan yakalayalım da tokatlayalım diye.
16 Nisan'da çıkar muhtemelen demişler. Daha 2-3 hafta var.
Cover 2 için de keyifli bir sezon açılışı olur. Geçiyoruz bir diğer imzaya.
Ben Buccaneers'in şampiyonluğunu kutluyorum burada.
Colts Philip Rivers'la imzaladı. 1 yıl 25 milyon karşılığında. Buradan Colts'a geçmiş olsun diyelim bu sene. Çünkü çok tek taştanla maç kaybedecekler. Bunu öngörebiliriz. Onun dışında da DeForest Buckner takası oldu 49ers'la. DeForest Buckner'ı da Colts forması giyecek bu sene. Arda bu sefer senden başlayalım bunu değerlendirmeye. Ne diyorsun Philip Rivers Colts işine?
Philip Rivers yani kariyerinin sonlarında artık ve her ne kadar iyi bir imza gibi gözükse de şey olarak bak 2-3 gömlek yukarı taşır diyemiyoruz şu noktada. Çünkü yani geçtiğimiz sezonda gördük aslında düşüşünü. Biraz da offensive line'dan da kaynaklıydı. Pek istenen seviyede değil. Çok interception sayısı çok yükseldi geçtiğimiz. Eski zaten dinamik bir oyuncu değil. Zaten direkt kaybetti. Hiçbir şey kalmadı. Pek fazla hareket edemiyor. Offensive line'ı şu anda Colts'ta belki ligin en iyi offensive line olduğu için hani biraz daha bu konuda rahat günler geçirecektir. Rahat maçlar oynayacaktır. Hani direkt şampiyonluk veya işte playoff'ta işte konferans finali adaylarından birisi yapıyor mu tepede? Philip Rivers kendi başına tek değil. Yani çünkü receiver kadrosuna baktığımızda T.Y. Hilton dışındakiler Colts'ta biraz meh. Yani Chargers'ta elinde olan kadro işte Kenny Allen'ı, Mike Williams'ı, işte Hunter Henry'si, Eckler'ı çok fazla pas oyuna katıldığı için Eckler'ı da saydım. İle Colts'taki kadro biraz daha daha koşuya yatkın bir kadro. İşte offensive line durumu itibariyle işte Marlon Mack'in varlığı, bir tek T.Y. Hilton var.
Ebron'da kaybettiler.
Aynen, Steelers'a kaybettiler onu da. Hani Jack Doyle var bir tek. Jack Doyle hani fena olmayan bir ortalama bir tight end. Hani çok fazla uçup kaçmasını bekleyemezsin pas oyununda. Bu nedenle hani yani yapılabilecek en güzel eklemelerden biri. Zaten başlanmıştı. Parasına falan çok girmiyorum. Zaten bir yıllık şey. Ve Colts en çok cap space sahip olan takımlardan birisiydi. Tabii ki geçtiğimiz sezondan daha iyi bir sezon geçireceklerini tahmin etmek doğru olacaktır yani. Herkes öyle düşünüyordu muhtemelen. Çünkü Jacoby Brissett'in düştüğünü gördük yani, açık konuşalım.
Bir başka future pet kendisi.
Future petlere bak.
Former ve future pet.
Kral. 3-1 başladıktan sonra takım Colts biraz daha şey bekliyorduk hani. O iyi playoff yapacaklar yine tarzında bir şey bekliyorduk. Çok bir anda düştüler.
Luck'ın dönüşü çok gecikti geçen sene.
Luck'ı Patriots'a çözemez mi? Bir başka future.
Eli Manning, future pet.
Abi şey zaten Eli Manning göz kırpmış Patriots'a. Patriots daha gençsiz bitmedi daha. Belichick var ellerinde falan diye yolunu yapıyor o da. Herkes kendi ekmeğinde.
Şey konusunda da, DeForest Buckner konusunda da yani pazarda böyle bir oyuncu yoktu. O yüzden eklenebilecek Buckner'ı alarak yani 13. sırayı verdiler. Ki değecek bir oyuncu, açık konuşalım.
Bence de. Ben
geçtiğimiz sezon 49ers'ın çok fazla belki hani göz önünde bulunmayan işte Bozasından dolayı, işte D. Ford'undan dolayı veya işte Garoppolo'sundan dolayı çok fazla konuşulmayan oyuncularından bir savunma tarafında ya da Sherman'ından dolayı keza. Bu nedenle değecek dediğim gibi 13. sıraya bence. Ki aldığı para da 5 yıl 82 miydi?
Abi yıllık 21 milyon ya.
İşte öyle bir şey alıyor.
Ama biz Cover 2'da falan geçirmiştik bayağı ismini ya. DeForest Buckner'ın. Ben hatırlıyorum. Övmüştük yani.
Evet evet. Yani övülmeyecek bir performans göstermedi. Gerçekten koşu. QB'yi içeriden rahatsız etmek konusunda da işte Aaron Donald'dan sonra belki de yani abartıyor muyum bilmiyorum şu an düşünmek lazım ama en iyilerinden birisiydi. İşte Kenny Clark'ı belki sayarsın. Sezon sonlarına doğru performansı. Bu nedenle savunma tarafında bence yani Rivers'tan daha iyi bir ekleme ben baktığımızda. Ya bana kalırsa. Çünkü geçtiğimiz sezon çok fazla sıkıntı yaşadılar. Koşuyu tutmak konusunda veya QB'yi baskılamak konusunda. Bu nedenle de onun yapacakları gerçekten hani kritik olacaktır diyeyim.
Arma sen ne düşünüyorsun?
Ya benim Arda'nın söylediklerine çok ekleyecek bir şeyim yok ya. Yani Philip Rivers'ın zaten son yıllardaki hali belli. Colts'un bir QB eklemesi bekleniyordu. Hatta işte Tom Brady muhabbetlerinde Colts'un bile çok kısa bir süre ismi geçti bu şeye kadar. Indianapolis'te Draft Combine düzenlendiği sırada falan ondan sonra ilgilenmediklerine dair haberler çıktı vesaire. Yani o 25 milyonluk bir topçu mu şu anda Philip Rivers sorarsan bana? Bence değil ama tek yıllık kontrat. İşte Arda'nın söylediği gibi.
Yani zarar gelmez çok. Çok yani.
Yani hani çok yapabilecekleri fazla da bir şey yoktu. Fazla bir seçenekleri de yoktu. Hani o yüzden Philip Rivers'ın kariyerinin sonlarında hani en azından güzel bir veda edebilmesi için şu anda bir şans daha var önünde. Ki Colts işte ne kadar şey tarafında wide receiver olarak işte pas yakalayıcılar olarak çok çok iyi bir malzemeye sahip olmasa da işte offensive line olsun vesaire olsun Philip Rivers'ı biraz daha rahatlatabilecek malzemede ellerinde var Colts'un. En azından koruyabilecek malzemeleri var. Yani Colts gene AFC'nin önemli playoff takım adaylarından biri olacak ama ben böyle işte sezonlarının Ocak sonuna vesaire kalacağını düşünmüyorum açıkçası şu anda. Tabii görmek lazım ama çok da yükselmemek lazım diye düşünüyorum. Ya Buckner gayet iyi bir ekleme. Serbest kaldıktan sonra Rhodes'la imzaladılar. Bir yıllık bir kontrat. Yani Rhodes'un zaten performansı son zamanlarda bayağı kötüydü. Burada işleri çok tersine çevirebilir mi? Pek sanmıyorum ben. En azından hani o önceki kontratın falan o seviyeye falan çıkabileceğini hiç düşünmüyorum. Yani izlemek lazım.
Sahada görmek ama lazım diyebilir miyiz? Yani
hani draftı nasıl geçirecekler vesaire onu görmek lazım ama çok da hype'lanmamak lazım diye düşünüyorum Colts için.
Bu arada şey konusu da kritik olabilir. Yani yeni bir sisteme alışmak gibi bir derdi olmayacak çok fazla. 2015'te Frank Reich ve şu an işte
Reunited.
Aynen. Yeniden birleşiyorlar. Bir de o zamanın quarterback koçu, şu anda adını unuttum. Colts'un şu anki hücum koordinatörü. O da oradaydı. Yani Chargers'la beraber çalıştılar hepsiyle. O yüzden hani Brady'nin yaşayabileceği bir problemi mesela çok fazla yaşayacağını sanmıyorum o konuda.
Saints'e geçelim. Saints Drew Brees'le tekrar imzaladı. 2 yıl 50 milyon. Ama Drew Brees'i konuşmayı düşünmüyorum açıkçası. Zaten Drew Brees, Saints, Drew Brees, Saints yani. Tanıştığımıza memnun olduk. ama Saints, Malcolm Jenkins ve bence mesela bu sene hadi tahminlere naçizane başlayalım. Emmanuel Sanders'ın ben bir 6 tertemiz bir 6 taştan olduğunu düşünüyorum. Üstüne bakarız. Saints'te önemli imzalar attı bence bu yaz. Daha doğrusu bu yaz diyorum. Bu free agency şimdilik. Arma ne diyorsun? Senden başlayalım Saints'e.
Ya yani, Breeze'i zaten kontratını uzatacağı çok belliydi. O yüzden o oraya çok girmeyerek yok. 2 yıl 50 milyonluk bir kontratı var. Allah razı olsun. Eyvallah. İşte Teddy Bridgewater gitti. Orada Taysom Hill'in durumu ne olacağı belli değildi. Onun şu anda işte bu first round tender var. Sınırlı bir serbestti. First round tender verdiler. Yani Taysom Hill kalıyor Saints'te. Onun dışında işte Malcolm Jenkins ve Emmanuel Sanders eklemeleri bence gayet önemli eklemeler. Zaten ligin en komple takımlarından biriydi Saints kadro olarak bakınca. Ne kadar son 2 yılda playofflarda vesaire sıkıntı yaşasalar, hayal kırıklığı yaratsalar da hep normal sezonlarda yani o ikisi yılda da ne kadar komple bir takım olduğunu, ne kadar işte hep şampiyonluk adaylarının içerisinde yer alıyordu Saints konuşurken. Orada kalmaya devam edecekler. Drew Brees'in performansında böyle yaşa bağlı çok dramatik bir düşüş olmadığı sürece. Ben hani gene NFC tarafındaki en önemli adaylardan düşünüyorum. Bu eklemelerin de getirdikleriyle beraber. Yani çok onun dışında söyleyeceğim bir şey yok ya.
Arda sen ne diyorsun? Heh,
sen
söyle.
Zaten şeydi hani markete free agent olarak çıkan en iyi wide receiver'lardan biriydi herhalde. İşte bakınca, düşününce işte Amari Cooper vardı, onu şey tuttular. Cowboys tuttu. AJ Green konuşuluyordu hani ilerleyen yaşına rağmen, onu franchise taglediler aynı şekilde. Böyle fazla da bir wide receiver olmadığı düşününce piyasada Sanders yapılabilecek en iyi eklemeydi büyük olasılıkla.
Arda sen ne düşünüyorsun? Yani Drew Brees artık bir son 2-3 senenin sonrasında bir Super Bowl yapsın diyebilir miyiz? Ne diyorsun?
Ben Saints'i yine her zaman olduğu gibi Super Bowl adaylarının en üstlerinde bulunduğunu düşünüyorum.
Ben geçen sene şampiyon yapmadım mı bu arada ya? Değil mi? Şampiyon galiba. Yaptım sanırım. Evet.
Yani Ravens Saints yapmıştın galiba Super Bowl'da.
Aynen evet, Saints'i de şampiyon yapmıştım galiba. İkisi de hemen elendiler.
Hızlıca.
Malcolm Jenkins eklemesi gayet iyi bir ekleme ama yaşı dolayısıyla beklenen katkıyı verebilir mi? O seviyelere çıkabilir mi? Yani zamanında Saints'te de oynamış bir oyuncu. Ve işte gönderilmiş bir oyuncu diyelim. Şu anda o Jenkins'i almıyorlar kesinlikle ama lider karakterli bir oyuncu aldıkları, Eagles'ın en iyi belki de oyuncularından birisine aldıklarını söyleyebiliriz. Ama şimdi şöyle bir durum var. 32 yaşındaki adam, hatta 33 olacak sezon içinde. 4 yıl biraz fazla geldi bana. Onu söyleyebilirim. Bir de ayrıca işte Von Bell'i kaybettiler. Safety kaybettikleri oyunculardan birisi. Yani Jenkins'i onun yerine gibi düşünmek aslında rolleri pek uyuşmuyor. Hani Jenkins her şeyi yapabilecek oyunculardan birisi. Yani iyi slot receiver'ları cover edebilir, tight end'leri cover edebilir. İyi bir koşu savunmacısıdır ama Von Bell'le tam uyuşmuyor. Onu nasıl kullanacaklarını görmek lazım. Dennis Allen'ın vesaire. Ama komple baktığında takıma en az eksiği olan ve dediğim gibi yani Super Bowl adayları konuşulduğunda yine ilk akla gelecek takımlardan birisi. Çünkü savunmada işte Von Bell'i kaybettikten sonra Jenkins eklediler. Hücum tarafında çok fazla bir kayıpları yok. İşte ikinci receiver olarak Sanders eklemeleri zaten onlar için artı bir durum. Çünkü yoktu ikinci receiver'ları yani baktığında. İşte Alvin Kamara'yı falan receiver saymıyoruz tabii ki. Veya Jared Cook'u tight end saydığım için onu saymadım. Bu nedenle güzel bir kadro kurdular yine ve bakalım yani sezon içinde de çok fazla düşüş yaşayacaklarını sanmıyorum. He, atıyorum Breeze yine sakatlanır, bir şey olur. Elinde yine bir sıkıntı çıkar. O zaman bu sefer şey yok. Yedek QB'leri yok ama yedek QB'sine göre de takım değerlendirilmez yani şu noktada.
Doğru.
Sean Payton hocamıza da geçmiş olsun diye.
Aynen. Geçmiş olsun Sean Payton. Korona geçmiş olmuştu. Olsun. İyileşmiş sanırım.
İyiye gidiyor diyorlardı. Bilmiyorum durumun son.
Geçmiş olsun Sean Payton diyelim. Teddy Bridgewater Panthers'la imzaladı. Buradan tebrik ederim kendisini. 3 yıl 63 milyona. Yani Panthers'a çok girmek aslında istemiyorum ama girmek de lazım sanki. Robbie Anderson'ı aldı. New York Jets'teydi kariyer boyunca 4 senedir. Ben ciddi iş yapabileceğini düşünüyorum. Ben beğenirim bayağı Robbie Anderson'ı. Cam Newton mevzusu var. Yani Panthers her zamanki gibi bir tık karışık. Ne diyorsun Arda? Nasıl bir free agency başlangıcı sence?
Yani ben Robbie Anderson eklemesini saçma buluyorum.
Neden?
Robbie Anderson'ı beğeniyorum, o ayrı bir konu da. Elinde zaten DJ Moore, Curtis Samuel gibi oyuncular varken Robbie Anderson'ın çok fazla kattığı bir şey yok takıma. Ve Teddy Bridgewater'ın çok fazla uzun pas oynayan, uzun paslarla oyununu kuran bir oyuncu olmadığını da biliyoruz. Genelde kısa paslarla daha yavaş bir oyun tercih ettiğini veya işte daha iyi oynadığını bu konuda söyleyebiliriz. Ama Robbie Anderson genelde sahayı enine değil boyuna açan bir oyuncu. Bu nedenle hani aldığı para falan bana yüksek geliyor. Yani zaten istediği paralar 12 milyon falan deniyordu. İlk yılında 12 alıyor, ayrı bir konu da. Totalde işte ortalama 10 alıyor. Ben aldığı paranın biraz fazla olduğunu düşünüyorum ve dediğim gibi Panthers'a biraz gereksiz bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Öyle diyeyim. Bridgewater eklemesi yani pazardaki en iyi QB'ler, yani en iyi QB değil de Panthers'a gelebilecek en makul QB'lerden birisi. Yani parasına da baktığımda yıllık 21 milyon alacak. Onu ayrıca PJ Walker'la yedeklediler. PJ Walker XFL'de yani en iyi QB idi desek yalan olmaz herhalde. Öyle bir eklemeleri var. Yani çok fazla...
Cover 2 XFL özel yapmam biraz üzücü oldu bu arada.
Oğlum lig oynanamadı ki.
Evet,
yani
o da
bir 4-5 rahat oynandı herhalde değil mi? Bir ayı var mı?
4 hafta mı?
Hafta mı?
İyiydi bu arada.
Yani aynen iyi, bence de iyiydi. Öyle bayağı skandal olacak, şöyle vuracak. Ya tamam, hani ilk günden böyle saçma sapan tackle'lar gördük de öyle çok acayip vahşi bir durum
ya,
olduğunu düşünmüyorum.
Ya onlar ben. Benim şimdi hoşuma gitmedi desem yalan olur ya.
Abi şimdi benim de çok hoşuma gitti. Söylemeyeyim dedim de hani sporcu sağlığı falan da.
İşin insani boyutu vesaire var. Böyle izlerken redneck Amerikalı gibi hissettim kendimi. İşte gerçek futbolu falan diye bağırdım. Şey hoşuma gitti benim ya, orada returnlerdeki kural hoşuma gitti.
Evet evet.
Ya o çok da gene güzel. insan sağlığını çok göz önünde bulunduran bir kural değil ancak İşte o hani oyuna biraz daha eğlence katma açısından en azından işte o returnlerde vesaire o açıdan hoştu. Ben şeyi çok beğendim lan. Son 2 dakika kuralını gördünüz mü? Son 2 dakikada her pastan sonra
süren durması.
Süre duruyor aynı.
Evet, o güzel bir.
Son 2 dakikada karşılıklı 3 tane touchdown falan olduğu oluyor şeyle beraber. Return ile beraber. O aynı en azından şey açısından biraz daha izlenebilir, biraz daha eğlenceli hale getirmek için. Ha, NFL'e uygulanmasını ister miyim o kuralın? İstemem çünkü işin çok boku çıkar bir yerden sonra ama şey açısından en azından XFL bu NFL'in olmadığı dönemde işte bu futbol hasretini bir noktaya kadar giderebilecek bir lig gibi duruyordu bence. Yani biraz evet, daha işte hani biraz daha orada bazı şeylerin oturması, takımların vesaire biraz daha şey yapması lazım. Ligin oturması lazım. Direkt böyle aa çok iyi denecek seviyede değil ama ilerleyen yıllarda işler biraz daha oturursa en azından NFL'in olmadığı dönemde hoş bir alternatif olabilir gibi geliyor bana.
Oturmazsa zaten yani XFL'de oynamanın yani çok büyük bir kısmı kerizlik oluyor abi. Yani o kadar sakatlık riskine, o kadar sertliğe karşı çok az para alıyorlar diye biliyorum oyuncular. Ben o pazarın yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Bu korona muhabbetleri birazcık sert etkiledi daha ilk senesinden ama yani en azından.
Ki şey de fena itibari değildi bence ya. Hani statların doluluk oranı falan gösterilen ilgi de fena değildi.
Ratingleri de iyiydi diye biliyorum bayağı.
Hayır şey çok komik takım isimleri var. Onu söylemek lazım. Çok çok alakasız takım isimleri var. Ama yani izlenebilir bir şey.
Röportajlar falan da çok iyiydi.
Aa, direkt o taştan sonrası sahi böyle 70'ler futbolu gibi.
Ne oldu ne diye sakatlandın. Aykut diye böyle.
Niye sakatlandın diye sahaya giriyorlar. Panthers'a dönersek bizim geçen sene hani Panthers'ın QB durumu geçen sene bizim podcast'te herhalde en çok konuştuğumuz durumlardan biriydi. Ben
maalesef.
Maalesef. Kyle'ını da yolladılar değil mi? Takasladılar diye.
Evet, Redskins'e gitti.
Hani ben hem Newton'dan hem Kyle'ından çıkmalarını beklemiyordum.
Yani bir tartışmadan bu kadar iki tarafta haksız ayrılabilir.
Abi şöyle Panthers yönetimi hem Arda'nın hem benim argümanlarıma gayet hak vermişler. İki vize de demişler ki beyler böyle olmaz. Ya Bridgewater çok böyle franchise'ın çevresini değiştirecek seviyede bir quarterback değil. Böyle uçacak kaçacak bir quarterback değil şu anda ama ben işte Bridgewater'ın hikayesi açısından bakınca işte sakatlığı olsun daha sonra geçen sene Saints'le yaptıkları olsun hani gene öyle inanılmaz performanslar sergilemedi ama gayet işlevsel uygun planla uygun sistem içerisinde işlevsel bir quarterback olabileceğini gösterdi bence. En azından hani şey ligin nasıl diyeyim böyle işte starter QB'leri sıralarsan hani böyle 12-20 arasında vesaire böyle ortalama veya ortalamanın bir tık üstü bir quarterback olabileceğini gösterdi ya. Panthers'ın ne kadar sağlıklı bir ortama, ne kadar sağlıklı bir hücum ekibine sahip olduğu tartışılır. Ama yine de ben hani Allen'dan da Newton'dan da daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum Panthers için. Onun dışında çok ekleyecek bir şeyim yok herhalde ya Panthers'in şu ana kadar yaptığı hamleler. Anderson kısmını söyledi zaten arada. Yani iyi bir wide receiver ama öyle çok getirisi yani ellerinde olanlara çok bir derinlik katabilecek ya da uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Ha belki biraz daha işte McCaffrey'nin üzerindeki yükü almak için iş yapabilir ama hani Panthers'ı böyle bir ciddi bir playoff adayı haline getiriyor mu şu ana kadar yaptığı hamleler? Bence getirmiyor.
Panthers'ı çok konuştuk belki ama şeyleri de söylemek lazım. Yani çok fazla ayrılan oldu. İşte Gerald McCoy'u gitti, Trey Turner işte takasla gitti. Karşılığında Okung'u aldılar. James Bradbury gitti. Devlet onu da konuşuruz birazdan Giants'ta. Mario Addison'ı kaybettiler. Greg Olsen'ı kaybettiler. Bruce Irving gitti. Yani çok fazla giden. Gidenlerin hepsi aslında böyle veteran işte takım liderleri diyebileceğimiz oyuncular. Yeni bir koçluk koç ekibi geliyor. İşte onların da ne yapacağını ya ben çok fazla kolej izlemediğim için bilmiyorum çok nasıl oynatırlar, ne yaparlar, ne ederler. Bu nedenle işte Matt Rule'un ne yapacağına dair çok bir fikrim yok ama bu kayıpları biraz kapatamadılar diyeyim. Yani James Bradbury, Panthers'ın savunması çok kötüydü geçen sezon. Belki en iyi noktalarından birisiydi Bradbury. Yani öyle söyleyebiliriz cornerback'ları. İşte Addison iyi bir performans gösterdiğini söyleriz. İşte Greg Olsen ne kadar sakat olsa da bu takımın en sevilen oyuncularından birisi. Yani çok fazla kayıpları var ve bu kayıplar biraz onların geleceğini kısıtlıyor diyebilirim. Bu sezon için özellikle yani.
Geçiyoruz Titans'a. Titans'ta aslında beklenilen bir senaryo gerçekleşti diyebiliriz. Ryan Tannehill 4 yıl 118 milyon. Çok değil mi diye başlayacağım. Ve Derrick Henry'nin de franchise tagini kullandı Titans. Yani Ryan Tannehill geçen sene gerçekten çok yani bir peri masalı yazdı. Hiç eve deyip gevelemeye gerek yok. Ama yani 4 yıl 118 milyon çok değil mi diye Arda'yla başlıyorum.
Yani çok evet. Ama yani geçtiğim sezon bu takımın sistemiyle uyuştuğunu, bu sistemle bir şeyler yapabileceğini az çok gösterdi. Yani bu takımı tamam playoff'ta her ne kadar Derrick Henry'nin takımıymış gibi gözükse de gerektiği yerde şey yapıp yükseltip performansını bir şeyler yapabileceğini de gösterdi yani açık konuşalım.
Beni senesi gerdi açıkçası ya imzanın.
4 sene olması mı?
Aynen. Yani mesela çok... 2 yıl 60 olsa atıyorum, tamamen atıyorum yani. Okey derdim. Veya yani daha fazla olsa atıyorum. Yani 2 yıl 66 falan olsa.
Abi orada şey önemli bence.
10 yıl istemez onu da.
Ya tabii tabii. Şey var, tabii.
Kontratının şu anda garanti olan 62 milyon. Ve hani 2 yıl 60 diyorsun, o otomatik olarak gene hani yarısı olarak inmese de o 2 yıl 35-40 civarı falan bir şey olurdu maksimum. Garanti parası. Tannehill'ın ben ona çok yaklaşacağını düşünmüyorum. Çünkü ne kadar hani Arda söyledi, playoff'ta daha Derrick Henry'nin takımı vesaire gibi gözükseler de 8. haftada mı 9. haftada mı ne şey oldu. Starting job'u aldı direkt Tannehill ve ondan sonra cidden sezonun en özel quarterback performanslarından birini gösterdi. Bu hani istatistiksel olarak çok uçup kaçmadı ama takımın sistemi içerisinde gayet verimli iş yaptı ve Titans işte yani konferansında ne kadar nasıl bir performans gösterdiğini herkes biliyor. O yüzden biraz da hani ki Tannehill'in önceki yıllarda yaşadıklarına göz önünde bulundurunca biraz Tannehill'in de abi ben de paramı almak istiyorum şeyiyle yaklaşmış olması çok doğal.
Yo ben iki tarafında öyle düşünmesini normal buluyorum. İyi imza olduğunu düşünmüyorum. Yani Titans'ın da böyle 3. 4. senesinde falan çok böyle parlak bir şey göremiyorum açıkçası. Yani hani atıyorum geçen sene 49ers'a da peri masalı dedik beraber. Ama şeyi de ekledik, 49ers seneye de buralarda olursa hiç şaşırmayacağız diye. Titans seneye oralarda olursa net şaşıracağız bence. Bilmiyorum yani açıkçası ben şüpheliyim ya Tannehill konusunda maalesef hala. Ki dediklerinize katılıyorum.
Ya yok, şüpheli olmak doğal. Sonuçta hani kariyerinin geçen seneye kadar çok bu çok değil, neredeyse hiç bu kontratları topuma oynamadı Tannehill. Hani yetenekleri vesaire konuşuruz, tartışılır ama o yeteneklerini böyle sürekli sahaya yansıttığını görmemiştik. Ya şu anda geçen sene özelinde ama biraz daha Vrabel'ın gelişiyle vesaire de hani bir kültür yerleştirmeye başladılar ve o kültürle alakalı Tannehill geçen sene bence önemli bir iş yaptı. Hani o işin biraz o tarafında göz önünde bulundurmak lazım. Fiyat yüksek, katılıyorum. Kontrat 4 yıl olmasa yani ideal bir dünyada Ryan Tannehill'a 4 yıl 118 milyonluk bir kontrat bağlamazsın. Ama işte Tom Brady konuşuluyordu gene Titans için. Vrabel'la çok yakın arkadaşlar vesaire diye. Zaten Tennessee'de yaşama ihtimali vesaire hani ben hiçbir zaman çok ciddi bir aday olduğunu düşünmüyordum Tennessee'nin Tom Brady'nin marketinde. Brady'yi de işin içerisinden çıkardığın zaman geriye kalan quarterback'ler işte Philip Rivers diyebilirsin. Bence çok mantıksız olurdu İlerleyen yaşıyla da beraber. Onun da işte şimdi hani Mariota'yı çıktılar zaten. Winston'dır, Derek Carr'dır vesaire yani öyle çok geri nasıl söyleyeyim imzaladıklarında takımı geriye götürmeyecek bir quarterback bile yoktu bence. Aynı seviyede tutabilecek bir quarterback bile yoktu. Öyle bakınca da şimdi işe hani running back olsa mesela aynı katkıyı, aynı etkiyi yapabilecek bir oyuncu 4 yıl kontrat bağlamazsın. Ama quarterback'e bağlamak zorunda kalıyorsun abi yerden. Çünkü hani pozisyonun quarterback olduğu anda senin masaya otururken bütün şeyin değişiyor. Elindeki kozlar vesaire değişiyor yani.
Öyle öyle katılıyorum o konuda. Arda sen ne düşünüyorsun? Derrick Henry ile de franchise tag'ini de konuşalım.
Yani Derrick Henry konusunda holdout yapmazsa iyi yani. Makul bir fiyatta oynatacaklar oyuncuyu. Ama holdout gelebilir yani. Hiç, o da bir riskler arasında var. Bana nasıl uzun kontrat vermezsiniz diye çıkıp şey dese, açıklama yapsa hiç kimse bir şey diyemez muhtemelen ama çok buna dair bir haber duymadık. Kayıpları yani şey, Jack Conklin'i kaybettiler böyle özellikle. Koşu önünde çok etkili olabilecek. Onu da Dennis Kelly ile muhtemelen işte Conklin'in sakatlığı süresince yerini dolduran oyuncu da dolduracaklar. Yani çok fazla ekleme çıkarma bir şeyleri yok aklıma gelen. Yani Vic Beasley eklediler bir Atlanta'da. Edge Rusher. O da Wake yerine geldi yani. Cameron Wake yerine geldi biraz. Az çok aynı takımlar yani onu söyleyebiliriz. Bakalım. Diyeyim yani ya bakalım abi. Bilmiyorum yani çok tahmin edilebilir bir şey yok şu an.
Running backlar, özellikle running backlar neredeyse NFL genelinde franchise tag'ine en çok bakan pozisyon. Çünkü hani sakatlıkları vesaire diğer pozisyonlara göre çok daha fazla oluyor. Sakatlık olmasa bile yaşadıkları fiziksel yıpranmayla beraber performans düşüşleri çok ciddi olabiliyor. Ama hani ben Henry'nin açıkçası bu işte geçen seneki performansında yaptıkları olsun. Ben bu sene holdout geleceğini çok düşünmüyorum Henry'den ya. Ha yaparsa şaşırmam. Ancak yani
geçen hem de efendi o... çocuk.
Ya işin o tarafı var. Bir de geçen seneki o momentumdan sonra şu anda mesela Le'Veon Bell'den oldu at gördük ama Le'Veon Bell ondan önce 2 yıl, 3 yıl neredeyse ligin elit running backleri arasında performans göster şey bir nasıl diyeyim lig genelindeki imajı Derrick Henry'nin ki kadar kısa süreli bir imaj değildi. Derrick Henry geçen sezonun sonunda bir anda abi Derrick Henry ya oldu.
Şimdi Le'Veon Bell en iyi running back'ti belki de.
Yani öyleydi. Öyleydi zaten çok hani iddialı girmeyeyim dedim ama Derrick Henry tarafına bakınca bütün ligin gündemine otur 2 aylık falan bir dönem var kariyeri boyunca neredeyse.
Aynen one season wonder ihtimali de var yani.
Ya o one season
ya değil, wonder ama
şey sıkıntı olur. Bir yılı çöpe atması Derrick Henry için sıkıntı olur. Kariyerinin devamı. Yani bir sonraki kontratında gene hani mesela Le'Veon Bell'ın Jets'ten aldığı tarzda bir
benzer işler.
Jets'ten aldığı kontrat gibi kontrat alamayabilir. Ben onu Henry'nin çok göze alacağını düşünmüyorum o yüzden.
Bears'a geçelim. Bears'da tabii Nick Foles takası oldu. Jacksonville Jaguars'a dördüncü round draft hakkını yollayıp Nick Foles aldılar. Bir yaşlılar heyeti kuruldu orada. Jimmy Graham Packers abimin kariyerini bitiriyordu az daha ama Jimmy Graham Bears'da imzaladı ve belki de hani yani Nick Foles diyoruz Jimmy Graham diyoruz ama belki de en önemli imzaları Robert Quinn oldu. Arda ne düşünüyorsun Bears imzaları hakkında hatta Nick Foles takası hakkında?
Nick Foles takası yani şey yapmayacaklar Nick Foles onu söyleyelim öncelikle. Starter yapmayacakları
aynen.
Bunu söyleyelim çünkü takımın sahibi mi ya da GM mi tam emin değilim. Trubisky ile devam edeceğiz tarzında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Yani ne akla hizmet yapıyor bu açıklamaları anlamış değilim ama etsinler bakalım. Yani benim için hiçbir hava hoş yani benim için hava hoş. Öyle söyleyeyim. Nick Foles'u biraz şey işte yedek QB tutalım. İşte Trubisky'yi biraz eğitsin mümkünse.
Biraz da forma yarışı baskı.
Evet baskı yapsın ki Trubisky kötü oynadığında da gayet çıkıp oynayabilsin. Yani o seviyede oyuncumuz olsun. Çünkü takas hani aldığı para çok fazla olduğu için tek sıkıntısı o yani. Onu söyleyelim. Foles'a parayı bayıldı geçen sezon Jaguars ve bir sene sonrasında sadece iki kere çıktı starter olarak. Ya da belki 4'tür ya neyse. Ondan sonra göndermek zorunda kaldılar. Aldıkları karşılık 4. tur yanılmıyorsam.
4. tur. 140.
Yedek bir QB için yani belki biraz fazla gibi gözükebilir ama Foles biraz bildiğimiz yedek QB'lerden değil. Herifin şeyi var. Super Bowl MVP'liği var sonuçta. Diğer taraftan baktığımızda Jimmy Graham'in hala o paraları alması bana aşırı saçma geliyor. Ama
Jimmy Graham bir kültürdür.
Yani 33 yaşında run blocking konusunda hiçbir şey yok. Koşmak konusunda pek bir hali kalmamış bir oyuncu. Rodgers'la oynayıp doğru düzgün bir performans gösteremeyen oyunculardan birisi. Şimdi Trubisky'den nasıl bir şey bekliyorlar? Graham'den nasıl bir şey bekliyorlar Trubisky yanındayken? Anlamak zor. Yani tamam tight end konusunda gerçekten sıkıntıları vardı Bears'in. Yoktu yani.
Sıkıntıları yoktu bence çünkü yani sıkıntı olması için pozisyonunda bir dolu olması lazım yani.
İşte Trey Burton'a parayı gömdüler. Ha söyle.
Yok geçen zeki Patriots'e koyuyor işte.
Yok yani doğru düzgün Trey Burton doğru düzgünden saymıyorum geçtiğim sonra. Ama yani yerine koyulacak bir adam değil. Yani çok yüksek bir performans beklenemez. O yüzden saçma geldi bana bu. 8 milyon veriyorlar bir de yılda. Aşırı fazla geldi bana. Diğer konuda Robert Quinn. Yani Dallas'ta gerçekten geçtiğimiz sezon en iyi savunma oyuncularından birisiydi. Yani bu kesinlikle söylenebilir. Pass rush konusunda QB'leri en çok rahatsız eden oyunculardan birisiydi sezon genelinde. Yani bu şey seviyelerindeydi hatta işte TJ Watt seviyelerinde bile söylenebilecek. Yani belki sek sayıları onu göstermiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 11 civarı bir sek sayısı var Robert Quinn. Geçtiğimiz sezon işte Bears'ın savunması biraz o 2 sezon önceki playoff'a taşıyan takım playoff'a taşıyan savunma seviyesinde değildi. Bu nedenle hani biraz ekleme yapmaları gayet mantıklı geliyor. Bir de işte şeyi de kestiler. Leonard Floyd'u da kestiler. Çok fazla beklentileri karşılayamadığı için. Khalil Mack'in yanında yani diğer tarafında Robert Quinn gibi bir oyuncu olması yine gerçekten Bears'ı şey seviyede tutacaktır yani.
Baya korkutucu bence ya.
Evet. QB'lerin korkulu rüyası olabilecek seviyede yine. Her zaman olduğu gibi Bears. Yani son 3 sezonda olduğu gibi diyeyim. Parası değer mi? Yani 5 yıl uzun belki söylenebilir. Yani uzun olduğu söylenebilir ama yani böyle oyuncular böyle bir performans gösterdikten sonra özellikle işte Dallas'ta yaptıklarından sonra Robert Quinn tabii ki böyle bir para isteyecek. 14 milyon yanlış bilmiyorsam değil mi? 5 yıl 70 aynen.
Aynen 5 yıl 70 30 milyonu garanti.
Hayırlı olsun diyelim ya. Ya güzel. Güzel bir ekleme Bears açısından ama dediğim gibi çok böyle Bears yükselemeyecek QB'sinden kaynaklı.
Geçiyoruz. QB dostlarımızı bırakıp artık başka mevkileri, yani gerçi zaten konuştuğumuz takımlarda diğer imzalardan da bahsettik de şimdi Falcons'a geçiyoruz. Falcons'ta bir Todd Gurley imzası oldu. Bence bayağı yani en azından süreç olarak Todd Gurley'nin süreci beklenmedik bir süreçti. Yani Todd Gurley'den başlayalım direkt. Rams saldı ve hani 1 yıl 5 milyona mı imzalamıştı? 6 milyon olması lazım.
1 yıl 5 milyon.
1 yıl 5 milyon. Okey. Ben önemli bir ekleme olduğunu düşünüyorum cidden. Yani tamam Todd Gurley'nin dizleri yok ha ha ha falan da abi Todd Gurley yani hani ve Falcons'ın da her ne kadar hayal kırıklığı yaratsa bile işte hani işte hücumda bile geçen sene. Falcons yani 2 sene öncenin 2-3 sene öncenin çok çok önemli takımı hücum olarak hala ben aynı seviyede olduklarını düşünüyorum en azından hücum anlamında. Ve Dante Fowler Jr. aldılar ve Hayden Hurst takası geldi. Arma senle başlayalım. Sen neler söyleyeceksin?
Abi ya şey enteresan. Devonta Freeman'ı cap space için saldılar. Hı-hı. Sonra gidip o parayı Todd Gurley'e verdiler. Niye abi? Yani Todd Gurley'nin de tamam şimdi bir önceki sezon çok çok iyi bir performansı vardı ama ne zamandan beri? 2018 playofflarından beri Todd Gurley o eski günlerinden çok uzak, o yüzden bana çok mantıklı gelmiyor. Yani ama yani, biraz daha sağlıklı kalabilirse vesaire muhakkak iş yapacaktır. Eyvallah. Dante Fowler Jr. eklemesi bence önemli. Hooper'ı kaybettiler ki Hooper yani herhalde şu geçtiğimiz free agency döneminin en gözde tight'endiydi. Ki çok çok iyi bir performans gösteriyordu geçen sene vesaire de. Oradan sonra bir tight end eklemesi muhakkak gerekiyordu oraya. Yani Hayden Hurst de tabii ki Hooper'ın getirdiklerini komple karşılayacak biri değil ama fena bir ekleme değil oraya. Yani hani iş yapacak bir ekleme bir yere kadar yani onun boşluğunu telaf edebilecek bir şey. Ama yani ben Falcons'tan çok ümitli değilim açıkçası ya. Yani geçen sene gördüklerimizden sonra ben çok farklı ve özellikle işte NFC'nin ne kadar kuvvetli olduğunu da göz önünde bulunca Falcons için ben çok bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum açıkçası.
Bu sene belki tersi hatırlar.
Ne hayırlısı. Belki.
Kısmet. Hep beklentimiz yüksekti. Patladılar. Bu sene de patlamalı beklemek birazcık yanlış olacak da. Bakalım artık. Arda sen ne düşünüyorsun bu imzalarda?
Ya Todd Gurley konusunda çok fazla şaşıran neden oldu. Tamam şaşırtıcı bir kesim oldu. Yani şey tarafından, Rams tarafından kesmedici. Şaşırtıcıydı ama yani Todd Gurley'nin o paralar etmeyeceği belki sakatlığından da tabii ki etkisi var bunun. Belliydi. Yani kontratı verdikleri zaman da belliydi. Her türlü running back'in o parayı almayacağı artık aşikar. Yani bunu az çok zaten çözmeye başladı NFL GM'leri. Todd Gurley'i takasla almayarak Rams'den. Takas şeyi bulamadıkları için, partneri bulamadıkları için zaten kesmek zorunda kaldılar.
Houston Texans GM'i bu konuda sana pek katılmıyor.
Ya Bill O'Brien o ayrı, o çok
onun,
ayrı.
Şey. Neyse, aynen devam. 2021 Deshaun Watson. Aynen devam kardeşim.
Bu arada 6 milyonmuş, kusura bakmayın. Demin 5 milyon diye ben düzelttim.
Ya Arda abi al ya bu kadar
git da... kardeşim podcast'ten al. Çık. Hadi
abi. Abi tamam tuvalettesin falan da.
şey konusunda da yani Todd Gurley dediğim gibi dizi zaten sakatlığın ne derece olduğu hiçbir zaman açıklanmadı doğru düzgün bizlere. Ne işte Sean McVay maçlardan sonra yaptığı açıklamalarda niye Todd Gurley'i az kullanıyorsun sorularına makul cevaplar verdi. Ya yani kimisinde işte dedi
abi,
ki oyun
planımız... sakat olduğunu bile söyleme.
Evet, bir süre
falan dediler sürekli.
İşte oyun planımıza bugünlük uymuyordu gibisinden cevaplar oldu. Ama Todd Gurley'in artık yani muhtemelen maç başına 20 veya 20'ye yakın carry'ler almayacağı belli. Ya Falcons da bunu bilerek alıyordur diye düşünüyorum. Sınırlı sayıda kaldığı dönemde de Rams'de sahada kaldığı dönemde çok fazla etki edemedi. Bu tabii ki Rams'in offensive line'ının da nedeniyle düşüş oldu, çok fazla giden oyuncusu oldu vesaire diye. Zaten Goff'un da performansının düşüklüğün sebeplerinden birisi offensive line performansıydı. Ama zaten problem burada. Yani running back'in performansı offensive line'e çok bağımlı. Bu nedenle Todd Gurley'den her sene aynı performans almak yani biraz hayalcilik. Herhangi bir running back'ten yani sadece Todd Gurley'den değil. Yani Atlanta'nın offensive line'ı iyi bir seviyede diyebiliriz. Çünkü çok fazla draft'ta da geçtiğimiz sezonların draft'ında veya işte free agency'de de çok fazla bu offensive line'a yatırım yapıyordu Falcons. Yani bu nedenle Todd Gurley gittiği yerden memnundur. Hem Georgia çıkışlı olmasından da ayrı bir sevinci vardır diye düşünüyorum. Yani yetenek olarak baktığında ligin en iyi running back'lerinden birisi ama dizi ne durumda ona dair hiçbir bilgimiz olmadığı sürece yorum yapmak doğru olmayacaktır performans açısından. Diğer konularda da kim aldı dediniz?
Dante Fowler Jr., Hayden Hurst.
Ya Fowler Jr. da Rams'den geldi. O da işte iki sezondur iyi oynuyor Rams'de ama iyi bir sezon. Yani kariyerini iyi başlangıç yapamamıştı. Geçtik onu da. Hayden Hurst'un 27 yaşına girecek olması beni çok şaşırtan noktalardan birisi. 25 yaşında draft olmuş. İki sezon önce ilk turdan aldılar.
Yaşlı çaylak.
Aynen 25 yaşında seçildi. Ona ikinci tur, dördüncü, yani beşinci tur vermeleri işte ayrıca bir dördüncü tur almış Ravens, onu da söyleyeyim. Falcons. Hurst, ya bu arada Hooper süperstar paraları aldı neredeyse. Yani süperstar tight end parası aldı. Ben o kadar ettiğini düşünüyorum. Hayden Hurst de Ravens'ın çok fazla tight end'i arasında arada bir çıkıp oynayan topçu ama bu kadar edeceğini de düşünmüyorum. O yaşta falan. Falcons öyle
yapmış bir şeyler.
Evet, yapmış bir şeyler gerçekten.
Denver Broncos'a geçeceğiz buradan. Melvin Gordon imzası var çünkü. Melvin Gordon'la 2 yıl 16 milyon karşılığında ve kontratı aynen 13.5 milyon garanti. Melvin Gordon parasını bırakır mı ya kardeşim yani? 16 milyonun garanti olmadığını ve yani line'da bir Graham Glasgow eklemesi var. Yani Denver bilmiyorum. Denver her zamanki gibi böyle kestirmesi zor bir takım ama ben iyi bir imza aldığını düşünüyorum. Özellikle Melvin Gordon'ın. Arda, buna senden başlayalım. Düşünün Broncos'la ilgili.
Broncos, yani Melvin Gordon dediğim gibi yani running back'ler bakış açımı biliyorsunuz. 8 milyon yani.
Running back hater.
Arda namlıyla running back'lerin anasını dıt.
Bölümü. Bu sene de böyle yapalım.
Ya fantezi açısından bakabiliriz bir tek buna. Fantezi futbol açısından. Okey, iyi. Yani Graham Glasgow da iyi bir şey diyebiliriz. Guardlardan birisi diyebiliriz. Ligin iyi guardlarından birisi. Ama yanında Lindsay oldukça belki şey gibi kullanabilir. İşte Lindsay biraz daha Eckler gibi. Gordon'u Gordon gibi kullanabilir.
Wow.
Vay. Üstadım. Lan Tony Romo.
Lan bize imzaları böyle. AJ Bouye'yi, AJ Bouye.
Abi Stephen Diggs
etkili
yani.
Etkili topçu abi.
Stephen Diggs'dir yani. Hani.
Neyse anladınız diye düşünüyorum. Savunmaya da Bouye kes...
Biz de öyle düşünüyoruz.
Bouye ve Case'e eklemeleri geldi. Bouye zaten 2 senedir. Ya bu çar Jaguars'ın şey sezonundan beri. Patriots az kalsın yenecekleri sezondan beri. Çok doğrulmadı belli diyelim. Yani iyi bir cornerback ama ortalama bir cornerback. Yani öyle uçup kaçacak, sizi üst seviyeye taşıyacak bir oyuncu değil. Ki Chris Harris'in yerine geliyor az çok. Yani şey olarak baktığımızda. İsim olarak baktığımızda sadece. Rol olarak değil tabii. Jurrell Casey de geçtiğimiz sezonu yanlış hatırlamıyorsam gayet iyi bitirdi diye hatırlıyorum ama belki de yanlış bir Jurrell Casey'yi hatırlıyorumdur. Dur bakalım nasıl bitirmiş. Hemen bir istatistiklerine bakalım. Çok bir şey yapmamış yani Jurrell Casey.
Çok iyi.
Geçiyorum.
Arda'nın sesi mi gitti?
Yani ben de bu sessizlik sonrasında Melvin Gordon'a olan nefretinden sonra birazcık tuvalet, susturmayı...
Tuvaletteyken hı diye bir ses geldi.
Ay umarım klozete düşmemiştir ya yani.
Abi harika olmaz mı?
Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Arda buradan bizi duyuyorsa umarım...
Tuvalete, klozete düşmemiştir.
Umarım düşmemişsindir Arda. Senle Buffalo Bills'e geçelim. Bills de önce Stephen Diggs'le başlayalım. Sonra da konuşacağımız şeyler olacak çünkü. Abi neden Diggs'le başlayalım? Çünkü yani çok iyi tas şey için, Bills için. Arda gelmiş. Arda hoş geldin.
Benim sesim nerede kesildi tam?
Abi tam tuvalete düştüğün anda gitti.
Çok Jurrell da bir Case'den... şey yapmamış dedin. Çok da bir şey yapmamış dedin.
Ha, aynen tamam o kadar yani. Doğru tamam.
İyi tamam. Diggs ya Vikings'in geçen sene bir Diggs sürecini aklınıza getirin. Tamam hani biz ilk haftadan beri hani muhtemelen takaslanmayacak diyoruz da işte Diggs tercih gelmiyordu hücumda. Yani bir kriz anıydı ve Diggs'ten bayağı sağlam şeyler çıkardılar. İşte 2020 first round, birinci tur, beşinci tur, altıncı tur ve 2021'den dördüncü turu aldılar. Sanırım bir de şey, Diggs'in yanında bir 2027. tur geldi. Tam emin değilim onun. Ya hani işin sırf Diggs alanında değerli takas ama abi birazdan konuşacağız. Yani Hopkins takasından sonra Diggs takasını görmek... Yani bilse övgüler mi dizmemiz lazım? Bence çok aşırı övgüler dizmemiz lazım değil ama hani abi Texans'a birazdan neler söyleyeceğiz onu çok kestiremiyorum. Sana can veriyor etkisi. Arma sen başlayacaksın buna. Ne diyorsun Diggs ikilisine?
Abi ya Diggs bence şey olarak bakınca sadece verilen ücrete girmeden bakılınca iyi bir ekleme. Diggs çünkü ligin hani önemli var receiver'larından biri ama ben verilen pick sayısının biraz fazla olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani birinci turda vermişken özellikle.
Ben ters söyledim bu arada ya. Çok özür dilerim. Vikings çok iyi iş yaptı.
Aynen.
Ay, kafa Vikings... gitti benim. Biz çok verdi. Vikings kötü iş yaptı. Özür diliyorum.
Hani o açıdan bakınca biraz overpay durumu var gibi geliyor. Ha ama bence şeyin de. Ya Bills'de muhakkak şey olarak bakınca saha içine bakınca muhakkak önemli katkı verecektir. Diggs'in ben önemli bir reklam olduğunu düşünüyorum ki işte Patriots'ın kadrosunun iyice gerilemesiyle falan beraber Division'ın şu anda en önemli adayı gibi gözüküyor. Buffalo Bills. Yani birinci sıra için en önemli adayı gibi gözüküyor. Onun dışında Josh Norman'ı alırlar. Yani
Josh Norman.
Josh Norman bir ara evet iyi top oynadı ama ben o sezonun aşırı ekmeğini yemeye başladığını düşünüyorum ya.
Ben abi de. Ancak kavga et nokkabaz herif.
O da Beckham Junior'cılar sınırlı. Hani şey, abi çok aşırı bir kontratı da yok ve hani Buffalo Bills bir savunma takımında muhakkak önemli işler yap, yani muhakkak bir şeyler katkı verecektir ama ben öyle çok adının adı kadar büyük bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum açıkçası şu anda. Ben Bills'a bakınca genel olarak onun dışında eklemeleri var işte. Yani Butler'ı aldılar. Yani herhalde bu sene de artık Division alamazlarsa kapatıp gitsinler takımı ya.
Abi Josh Norman yalnız hakikaten ismi kadar topçu değil. Yani hani ismi Jay-Z'nin şarkılarında falan geçiyor. Yani tabii hani eski şarkı da yani abi 6 milyon falan sana verin. Abi, ya. Yani...
Konuştuğu kadar topçu değil bence. Daha çok konuşuyor kral.
Doğru. Arda sen ne diyorsun? Bills eklemelerine.
Lig takası bence iki takım için de gayet makul. Yani tamam biraz daha fazla vermiş gibi gözüküyor ama lig seviyesinde bir oyuncunun ben Diggs'in superstar wide receiver'lardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de yani az çok zaten şeyini biliyoruz. İşte Cooper'ı alırken Dallas'ın birinci tur verdiğini biliyoruz. Diggs'te de en az zaten birinci tur verecekleri az çok belliydi. Onu söyleyebiliriz. Onun yanında da 4-5-6 verdiler. Hani muhtemelen toplasak 3. tur ortalarında bir pik eder. Yani değer açısından baktığımızda. Ama Bills için değecek bir para olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten yerli, yani herkesin yerini bildiği, McDermott'ın iyi bir kültür oturttuğu, savunma tarafında zaten çok fazla sıkıntısı olmayan ama işte Josh'a daha fazla silah vermek açısından baktığında gayet makul bir takas. Vikings'in aldıkları açısından da gayet makul bir takas ama şimdi Vikings tarafında neyse Bills'e bakayım önce. Çünkü Bills konuşuyoruz.
Doğru.
Dix'in biraz toksik bir oyuncu olduğu belli. Yani bu sezon başında, geçtiğim sezonun başında yani bir maçta Kirk Cousins'la yaptığı işte tartışma, kenarda girdikleri tartışma belli, attığı tweetler belli. İşte bu takas öncesinde attığı yine bir tweet var. Tabii tweet'i de yani beni gönderin tarzında bir tweet.
Abi ben de Dix'in toksikliğini en iyi anlatan şey Vikings'in böyle oyuncusuna yaptırdığı böyle takım içerisinde röportaj yaptırıyorlar. Bir bölümünde şey var. Bütün oyunculara gidip kız kardeşinizin takımdan kimle sevgili soruyor. Bir 10 kişiye falan. 9'u Stefan Diggs diyor. 10. kişi zaten Stefan Diggs. Bundan daha şey bir veriye ihtiyacımız var. Nasıl bir karakter olduğunu görmek için.
Abi ama böyleleri topçu oluyor ya. Ondan sonra Saints maçının sonunda spikerler Diggs diye bağırmak zorunda kalıyor yani. Topçu. Ben bayağı seviyorum. Karakteri evet katılıyorum size kesinlikle. Ama şeyi de söylemek lazım yani John Brown, Cole Beasley ve Diggs üçlüsü bir güzel şeyler söyleyesin geliyor yani bu işte net bir şekilde.
Yani John Brown ve Cole Beasley ile geçtiğimiz sezon zaten playoff yapmış bir takım. Ve hı-hı, yanına Diggs'e ekliyorsun birinci receiver olarak gayet iyi. Ama dediğim gibi işte şimdi bu kültür, Sean McDermott'ın oturttuğu kültür acaba Diggs'i içinde tutabilecek mi? Bu önemli. Çünkü mesela Vikings'de de sıkıntısı Diggs'in çok fazla pas alamamaktı. Vikings'in çok koşu odaklı bir takım olması, Mike Zimmer'ın da işte etkisiyle bu şeylere yol açtı, bu tartışmalara yol açtı. Şimdi Buffalo Bills'de de aynı durum var aslında. Çok fazla koşan QB'sinden de kaynaklı. İşte Josh Allen çok aşırı yetenekli bir oyuncu olmadığı için özellikle hedef bulma konusunda. Ki Cousins'a mesela Diggs'in onu geçtim, koşuyu geçtim. Cousins'ın attığı kötü paslardan sonra bile çok sinir bozulan bir oyuncu. Josh Allen'da neler yapacak görmek lazım. Yani onu eğer iyi bir şekilde tutabilirlerse takım içinde yani şey olarak bahsediyorum. Bu toksikliğini biraz indirgeyebilirlerse normal seviyeleri. Bence aşırı iyi ekleme. Yani ben Buffalo Bills'in kesinlikle AFC East'in favorisi olduğunu düşünüyorum şu anda. Savunma yaptığı katkılardan da kaynaklı tabii bu.
Vay zaten, be. Zaten vay be yani hakikaten.
Zaten savunma takımına yine iyi isimler eklediler. İşte Mario Edison'ıdır, Vernon Butler'dır vesaire. Çok fazla da kayıp vermediler işte Chelsea'de. İyiler yani. Ben Bills'in yaptıklarını beğeniyorum. Beğenerek istiyorum.
Ben de katılıyorum dediklerine yani. Ben UFC Eastern favorisini Bills olarak görüyorum da yani started from the bottom now we are here ya. Yani hakikaten. Hayırlısı. Yani
geçen sezon herifler Antonio Brown'u almanın kapısından döndü.
Ve şu abi an işte Antonio Brown'u alanla almayanın belli oluyor diyebilir miyim?
Bu Antonio Brown'u alan cümlesine inanılmaz agresif bir şaka yapıyor.
Ama hiç gerek yok. Daha, daha ilk podcastlerimizi niye yayından kaldıralım, yapmayalım lütfen böyle şey. Abi şimdi öyle bir şeye geçiyoruz ki. DeAndre Hopkins takasına geçiyoruz. DeAndre Hopkins Cardinals'a takası oldu. Yani Bill O'Brien toprak hiç para eder mi ya? Ya ne yapıyorsun abi sen hakikaten? Ya ben bugün bak hani Deshaun Watson takasını ister mi ister ondan sonra bir iki sene sonra işte free agency'de imzalar falan demiyor. Bugün emekli olsa adam ben şaşırmadık. Ya Texans'tan başlayalım. Cardinals'a da girmek istiyorum çünkü. Abi nedir bu Arma? Bu ne? Bu neydi yani? Ne yaşadık biz şimdi? Ne izledik biz yani?
Kolektif beyinsizlik abi. Fazlasını söylemeye gerek yok. Yani tamam işte Johnson'ı aldınız eyvallah da sene 2017 değil. Şeyde bir kontratı var. Ne adam sakatlıklar sebebiyle ne zamandır doğru düzgün. Yani eski seviyesinde performans göstermiyor ki. Geçen sene ben DeAndre Hopkins hani ligin en iyi kaçıncı varcısı burada?
Bir.
Yani teşekkürler.
Yani abi bir de şey hadi hikayesi
olsun,
var ya.
Hadi en kötü 3 olsun yani. Tamam kontrat istiyor biz o istediği kontratı veremeyiz falan tribünde olabilirsin. Abi DeAndre Hopkins'e kontrat vermeyeceksen kime vereceksin?
Aynen.
Zaten hani aynen. O tarafı var. Ve senin elinde Deshaun Watson gibi bir QB'in var. Yani Watson, Hopkins ikisini ayırmanın o kadar mantığı yok ki. Ve karşısında bu şey bir sakatlık sıkıntısı yaşayan yüklü bir kontratı olan running back alıyor. Yani ne yapsın Dan Watson? Ne yapsın bu çocuk yani? Ne gerek var abi? Öyle hani pick desen öyle almış adam pick de almalılar. Yani Hopkins'in değerini karşılayan seviyede pick almalılar yani.
Abi Vikings'in aldığı paket 1000 kat daha iyi ya.
Evet. Yani çok saçma. Cidden çok saçma. Bill O'Brien hakikaten Allah belanı versin ya. Neyse ama aynen devam kardeşim. Aynen devam. Patriots'umuz belki Deshaun Watson'a çöker. 2000. Zaten şey gördünüz mü onu? Bazı bahis sitelerine falan bir Patriots'un şey Deshaun Watson. Aynen. Ki olursa yani bak şimdi saçma sapan sesler çıkarmak istemiyorum ama
biz anladık o sesleri aldık.
Tekrar Patriots taraftar böyle bir şey yaşanırsa
Patriots'la arma kaynar camiasına dönmüştür.
Sen kesin bıraktın mı ya Patriots?
Yok lan bıraktım.
Yok ya.
Değilmişsin ya. Bırakır mıyız onu Patriots'ı? Ben, yani zaten bir Brady 43 yaşında olduğu için bir 5-6 yıldır emeklilik konusunda şeye çok hazırlıklıydım ben. Brady'nin ayrılışı veya ben emekli olması olarak kurdum kafamda bu senaryoyu ama hani Brady sonrası dönemde Patriots'ın ben bir en az 10 yıl falan Cleveland Browns gibi bekliyordum.
Ki yüzden bu da zaten Brady öncesi tamamen franchise diyebiliriz yani.
Öyle, o yüzden çok şey değilim yani. Patriots'ı bıraktım. Bir yandan Belichick hani tamam sallıyorum ediyorum böyle şeye de adamın koçluğuna da laf edecek değiliz.
Yani, muhakkak. Sağ ol.
Yani. Ortalama üstü bir koç. En azından Patriots'tan ayrılsa ligde iş bu gibi.
İşini yapan bir isim.
Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden şey bir yandan hani böyle sırf kötü malzemeyle neler yapabilecek o yüzden ufak bir heyecanım da var. Şimdi playoff sayısı da 7'ye falan çıktı ya. Lan 7'den atar mıyız kendimizi diye umutlanıyorum abi. En azından orayı takip. Yani Bill O'Brien hakikaten ne gerek var kardeşim? Buna hakikaten çok uzun süredir bu kadar mantıksız takas görmedim. Gerçekten görmedim yani.
Gerçekten çok çok kötü. Arda sen ne diyorsun? Bir de çok seversin Randall Cobb eklemesi geldi Texans'tan. Onu da bir değerlendirsen.
Aratmaz Hopkins'i.
Ama şey böyle takımın telefonlarını toplatır öyle aratmaz yani.
Yani bir Hopkins konusunda söyleyecek çok bir şeyim yok. Bu arada biri değil yani. İki muhtemelen de. Michael Thomas'ı bir an kafamda silmişim. Hiç anlam veremediğim. Dediğim gibi yine bir running back konuşmak istemiyorum şu anda. Jay Johnson'ı.
Abi yeter yani. Bu insanlar iş bulmasın diyorsun.
Yani bu kadar paraya iş bulmasınlar. Bu parayı alan işte ne yapacağını, ne yaptığını görüyoruz. İşte Todd Gurley'de gördük. Dave Johnson yeni aldı. Yani 3 sene oldu ya da yaklaşık. Şimdi nerede olduğunu görüyoruz. Genel olarak zaten bu kadar para alanların ne durumda olduğunu 2 sene sonra takım ya takaslamaya çalıştığını ya kestiğinde görüyoruz. Hopkins tarafında da Cardinals tarafında yani özellikle ben zaten çok keyifliydi hücumlarını izlemesi. Bir de Hopkins ekledikten sonra yani maçlarını kaçırmayabilirim yani.
Cardinals tarafına geçiyoruz zaten birazdan.
Geçmiş olalım yani şu an.
Geçmiş
anda.
Olalım. Şeyi söyleyelim. Kenyan Drake'i tuttular. Franchise transition tekli. Larry Fitzgerald'la tekrar imzaladılar. Yani bu arada Hopkins'in viral bir videosu var ya. İşte bir tane koç geliyor ligdeki en iyi receiver sensin diyor. I know diyor o da. Ulan küsta herif bak şimdi o takımdasın Cardinals'la. Şimdi seviyoruz ediyoruz da I know falan. Çıkıp alsaydın kardeşim o zaman geçen sene maçları.
Sakin.
Sayın Perez. Onun da öyle bir hikayesi olduğunu söyleyelim ve yani gerçekten Cardinals bence müthiş heyecan verici bir takım oldu.
Ya hücum olarak evet. Savunma yine çok
evet.
Gelen gideni aldım.
Yani Kyler Murray.
Fitzgerald kaç yaşında lan?
36 galiba.
Çok.
36.
Çok yaşında ya gerçekten.
Ağustos'ta 37 oluyor. Maşallah abim. Oyna. Devam.
Kyler Murray, Kenyan Drake, DeAndre Hopkins, Fitzgerald, hatta Christian Kirk. Neler düşünüyorsun Arda?
Hücum konusunda çok heyecan vericiler dediğim gibi. Zaten Cliff Kingsbury'nin oynatmaya çalıştığı sistem en keyifli hücum sistemlerinden birisi işte Air Raid Offense dediğimiz.
NFL'in gegenpressi diyebilir miyiz hocam?
diyelim. Arkasında işte Andy Isabella var mesela geçtiğimiz sezonun draft picklerinden. Hani onun da yükselmesini bekliyoruz performans olarak. Yani çok keyif verecek gibi gözüküyorlar. Muhtemelen böyle 40-40 civarlarında sayılar dönebilir yani. Savunmada çünkü iyi değiller. Hücumda çok iyiler. Bu nedenle öyle keyifli maçlar çıkabilir yani izlenebilir. Cardinals'ın işte Game Pass sıralaması yapsak üstlere koyarım diye düşünüyorum.
Katılıyorum dediklerine. Geçelim. Son dakikalarımız olacak çünkü bir savunmacılara hafiften geçelim. Darius Slay Eagles'a takaslandı. 3. ve 4. tur draft hak karşılığında. Lions'da yerine Desmond Trufant'ı aldı. Arda senle başlayalım bunu. Darius Slay ile başlayalım. Neler düşünüyorsun? Ben çok beğendim ya.
Yani Darius Slay de toksik sayılabilecek bir oyunculardan birisi. Yani tabii bu bulunduğu ortama da çok bağlı. Matt Patricia ile çok fazla atıştılar. Matt Patricia'yı bayağı gömdü takımdan gittikten sonra Darius Slay.
Ki yani kontrat şöyle muhabbeti de vardı Slay'ın.
Evet aynen kontrat da alacak. Yani şöyle şeyler söyledi Slay. Ya da o mu söyledi tam emin değilim yani. Olay şöyle olmuş. Bir olaydan bahsediyor. Sherman'la işte birkaç iyi yani çok iyi elit seviye cornerback'lerle çalışmaya gidiyor adam. Darius Slay. Geçtiğimiz offseason, önceki offseason bana. Matt Patricia bunu duyuyor. Diyor ki gerizekalı o Sherman çok akıllı bir adamdır. Senden bizim oyuncularımızın neler yaptıklarına dair bilgi çekmek istiyor. Diyor.
Hayırdır ki... Mossad'la mı görüş?
Kanka bu şey işte Bill Belichick ekol. Bill Belichick kadar iyi ifade edememiş kendini ama.
Darius'la şey diyor yani ben hücumu o kadar bilmiyorum yani tamam bu şeyleri benim söyleyeceklerimi onlar zaten teypten izleyerek yani videolarını izleyerek de anlayabilirler.
Farklı.
Bir bilgi veremem diyor. İşte Matt Patricia'nın da dediği söyleniyor. Yani galiba Slay anlatıyor bunu. Sen elit onlar kadar elit değilsin, sen sadece iyi bir oyuncusun, onların yanında bulunmak, bulunmayı hak etmiyorsun falan dediği söyleniyor.
Oğlum hayırdır, karına falan mı sarkın, ne oluyor? Ne sinir lan bu?
Evet yani aşırı bir saçma bir şeyleri vardı. İlişkileri vardı diyeyim. Bu nedenle yani gitmesi gerekiyordu bir noktada. İki tarafında iyiliği açısından diyelim. Philadelphia tarafında çok iyi bekleme. Çünkü iki senedir falan bahsediyoruz. Yok çünkü yani. Doğru düzgün bir secondary'leri yok. Ve bunu kapatabilmek için işte Nickel Robbie Coleman'ı aldılar. İşte o Saints maçında çok fazla konuşulan pass interference yapan ama verilmeyen oyuncu. O tarafa işte Darius Slay gibi ligin en iyi cornerbacklerinden bana göre, her ne kadar Matt Patricia öyle düşünmese de, birini almalı. Gayet yerinde yani, onlar açısından verdikleri karşılık olarak da gayet iyi. 3 yıl 50 milyon da bence yani okey, bir sıkıntı yok bana göre. Eagles açısından, yani Eagles'da olsam gayet sevineceğim ve heyecanlanacağım eklemelerden birisi benim.
Arma, sen ne düşünüyorsun?
Ya o bahsedilen sorunlardan dolayı Slay'ın zaten ayrılması bekleniyordu. Ha, son yıllarda biraz bu işte takım içerisindeki sıkıntılardan vesaire performansla biraz düşük var ama Slay hala iyi bir koru. Lig genelinde şey olarak bakınca. O yüzden Eagles için ben iyi bir reklam olduğunu düşünüyorum. Lions tarafında zaten Lions'ı konuşacak mıyız bilmiyorum da hani bayağı ekleme yaptılar savunma tarafına. Bir mini New England Patriots savunmasına döndüler işte.
Jamie Collins
var, Van Noy var. Harmon'u aldılar safety. Bayağı zaten bu hani Patriots'ın savunmasında böyle çok ön plana çıkan, yıldız denebilecek bir oyuncu yoktu. Ama şey olarak bakınca sistem içerisinde çok çok kritik rol oynayan isimler var. O yüzden hani Lions'ın biraz daha işte Patricia'nın bildiği, ettiği, güvendiği kişilere yöneldiğini görüyoruz. O tarafta biraz daha hani şey, zaten her koç gittiğinde kendi kültürünü, gittiği takıma kendi kültürünü, kendi sistemini yerleştirmeye çalışıyor. Orada biraz daha onu, hatta Danny Shelton da var. Yine eski Patriots'ı. Yani ama Lions'tan da ben işte Patricia'nın çok böyle stabil, sağlıklı bir insan olduğunu düşünmediğimden, kafa yapısı olarak ben Lions'tan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası gene.
Bir yol olmaz bunlardan ya.
Aynen.
Çok ayıp. Bayağı bir işte savunma imzası vardı. Hücumları çok göremedik. Bence bir ikinci bölüm yaparız gibi free agency'ye. Çünkü işte daha koskoca Joe Flacco'nun daha imzalaması var önümüzde. İşte James Winston'ın olayları, Cam Newton'ın
Clowney var.
Yani sırf bu quarterback'ler üzerineydi işte. Daha imzalayacak oyuncular var. Savunmacılara da diğer podcast'te ağırlık veririz diye düşünüyorum. Çünkü daha Giants'ımızın playoff imzaları var. Siz ne diyorsunuz ya?
Giants var, Packers var. Onu da konuşmadık. Patriots'ı da konuşmadık.
Evet, evet.
Patriots'ın nesini konuşalım?
Biz bir
special teamer alıp duruyoruz. Allah kahretsin. Hücumun iki davranını special team'e bırakalım.
Önemli hücum eklemelerinin önderliğinde birkaç da savunma eklemelerine değindik. Haftaya veya öbür haftaya bunun ikinci bölümünü çekeriz diyorum. Siz de okeyseniz.
Okey.
Olur ya. Daha önemli bir işim yok kanka.
Evet şu anda.
Zaten hepimiz evde kalıp Arda da tuvalette kalırken hazır. İkinci bölümü de çekeriz. Dinleyen herkese teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben şeyi soracağım. Browns Njoku'yu saldı mı?
Yo. Niye?
Abi bunlar niye Hooper'a o kadar para gömdüler?
Bilmiyorum.
Okey, tamam, teşekkürler. Analizledik.
Yani bakayım, ben hiç saldığını düşünmüyorum da dur bakayım. Yani duymadım, hiç öyle bir şey duymadım yani ilk kez.
Yok sal, aynen Browns.
Ya şey ama iki tight end sistemini oynatmaya çalışacaklar olabilir. Çalışacak olabilirler. Konuşalım.
Hayırlısı.
Çünkü Stefanski Vikings'de de biraz iki tight end sistemini oynatmaya çalışıyordu. Njoku ve Hooper'la yapabilirler o iş.
Hayırlısı abi.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.